Nişanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 50.
Elbette İspanyol din bağnazlarında halktakine göre daha derinden kökleşmiş bu. Halk kiliseden uzaklaşmıştı. Çünkü kilise hükümetteydi ve hükümet de hep yozlaşmıştı. Reform hareketinin ulaşamadığı tek ülke burasıydı. İşte Engizisyon'un ceremesini bunlar çekiyordu. İşte düşünülecek şey buydu. Seni yapacağın işten kaygılanıp durmaktan alıkoyacak bir şey. Bu düşünce düş kurmaktan daha sağlamdı. Tanrım, bu gece ne çok numara yapmıştı. Bilardo tüm gün numara yapıp duruyordu. Kesinlikle, yarın öleceklerse ne olmuş yani? Köprü işine gereğince yaptıktan sonra bunun ne önemi vardı ki? Yarın yapmaları gereken tek şey buydu işte. Hiç de önemi yoktu. Bu işleri sonsuza değin yapamazdı insan. Ama kimse sonsuza değin yaşamazdı ki. Belki de bütün ömrümü bu 3 gün içinde yaşadım diye düşündü. Eğer bu doğruysa son geceyi daha değişik biçimde geçirmek isterdim. Ama son geceler hiçbir zaman iyi bir şekilde geçmez. Son hiçler güzel değildir. Evet, son sözcükler kimi kez güzel olur. Viva bu kasabanın belediye başkanı olan kocam. Hiç de fena değildi. İyiydi bu. Çünkü kendi kendine bu cümleyi söylediğinde her yanı şöyle bir karıncalanmıştı. Eğilip Maria'yı öptü. Uyanmamıştı kız. İngilizce usul usul fısıldadı Robert Garden. Seninle evlenmek istiyorum tavşan. Ailenle gurur duyuyorum. 32. Aynı gece Madrid'deki Gaylord Otel'de bir sürü insan toplanmıştı. Otelin büyük kapısının önünde farları mavi kireçle boyalı bir araba durdu. Siyah süvari çizmeli, kurşuni külot pantolonlu, kısa, boğazına kadar düğmeli kurşuni ceketli ufak tefek bir adam indi arabadan. Kapıyı açarken iki nöbetçine selamına karşılık verip otel katibinin masasında oturan gizli polise başını sallayarak asansöre girdi. Kapının içinde her biri mermer holün iki yanındaki sandalyelere oturmuş iki nöbetçi vardı. Ufak tefek adam onların önünden geçip asansörün kapısına doğru yürürken yalnızca başlarını kaldırıp bakmışlardı. Tanımadıkları insanların koltuk altlarını, bellerini, kıç ceplerine dokunarak aramak ve girenlerin bir tabanca taşıyıp taşımadığını denetlemekti görevleri. Eğer tabanca bulurlarsa adamı otel katibine teslim ediyorlardı. Ama bu süvari çizmeli ufak tefek adamı çok iyi tanıdıkları için önlerinden geçerken başlarını kaldırıp bakmadılar bile ona. Kısa boylu adam Gaylord'daki dairesine girdiğinde içerisi kalabalıktı. Her kabul salonunda olduğu gibi burada da insanlar oturuyor, ayakta duruyor ve konuşuyorlardı. Erkeklerle kadınlar büyük sürahilerden doldurulan küçük bardaklarla vodka, viski soda ve bira içiyorlardı. Erkeklerin 4'ü üniformalıydı. Öbürlerinin sırtında rüzgarlık ya da deri ceket vardı. 4 kadından 3'ünde sıradan sokak giysileri vardı. İnanılmaz derecede ince ve esmer olan 4.'sü ise kaba kesimli bir kumaştan eteklikli kadın milis üniforması giymişti. Ayaklarında ise uzun konçlu çizmeler vardı. Karkov odaya girdiğinde hemen üniformalı kadının yanına gidip eğilerek selamladı ve tokalaştı. Kadın onun karısıydı. Ona Rusça bir şeyler söyledi Karkov, kimsenin işitmeyeceği bir sesle. Odaya girdiğinde yüzünü kaplayan aşağılayıcı ifade bir anda yok oldu. Sonra metresi olan maun renk saçlı, yüzü sevişmekten tembelleşmiş, güzel vücutlu kızı görünce yüzü yeniden aydınlandı. Kısa, kesin adımlarla onun yanına gitti. Önünde eğilip kimsenin fark edemeyeceği biçimde elini sıktı. Odayı boydan boya geçerken karısı onun arkasından bakmamıştı. Uzun boylu, yakışıklı bir İspanyol subayı ile birlikte ayakta duruyor, Rusça konuşuyorlardı. Büyük aşkın biraz tombullaşıyor diyordu kıza Karkov. İkinci yıla yaklaştığımız şu günlerde tüm kahramanlarımız tombullaşmakta. Sözünü ettiği adama bakmıyordu Karkov. Kız, o denli çirkinsin ki kara kurbağayı bile kıskanabilirsin sen dedi neşeyle. Almanca konuşuyordu. Yarınki saldırıya seninle birlikte gidebilir miyim? Hayır, saldırı falan da yok zaten. Herkes biliyor olduğunu dedi kız. Böylesine sır küpü olmasana. Dolores gidiyor. Onunla ya da Carmen'le beraber gideceğim ben de. Sürüyle insan var gider. Kim götürürse seni onunla git dedi Karkov. Ben götürmem. Sonra kıza dönüp ciddi bir sesle sordu. Kim söyledi bu saldırıyı sana? Doğruyu söyle. Richard dedi kız aynı ciddi ifadeyle. Karkov omuzlarını silkip kızı orada bırakıp uzaklaştı. Orta boylu, kül rengi, tombul sarkık yüzü, gözlerinin altı torba torba, alt dudağı sarkık bir adam Karkov diye seslendi, hazımsızlık çeken insanların sesiyle. İyi haberleri duydun mu? Karkov adamın yanına gitti. Adam, ben de şimdi aldım haberi dedi. 10 dakika olmadı. Harika bir şey. Tüm gün faşistler Segovia yakınlarında birbirlerine girmişler. Ayaklanmaları bastırmak için otomatik tüfekle makinalı tüfek ateşi açmak zorunda kalmışlar. Akşam üzeri kendi birliklerini uçakla bombalamışlar. Öyle mi diye sordu Karkov. Doğru bu anlattım dedi gözlerinin altı torbalı olan adam. Haberi bizzat Dolores getirdi. Haberi getirdiğine sevinçten uçuyor gibiydi. Onu hiç böyle görmemiştim. Haberin doğruluğu yüzünün parıltısından belli oluyordu. O görkemli yüzden dedi mutlulukla adam. Tınısız bir sesle o görkemli yüz dedi Karkov. Eğer onu işitmiş olsaydın dedi torba gözlü adam. Haber ondan bu dünyaya ait olmayan bir ışıkla parlıyordu. Sesinden söylediğinin gerçek olduğunu anlayabilirdin kolayca. Bu konuyu İzvestia'ya yazacağım bir makalede işleyeceğim. Acıma, sevecenlik ve gerçeğin birbirine geçtiği o görkemli sesten haberi işittiğim an bu savaşın en büyük anlarından biriydi benim için. İyilik ve doğruluk ışıldıyor o kadından. Tıpkı halkın gerçek bir ermişinden ışıldayan iyilik ve doğruluk gibi. Ona La Passionaria demeleri boşuna değil. Boşuna değil dedi Karkov donuk bir sesle. Bence bu son güzel girişi unutmadan hemen İzvestia'ya yazmalısın bunu. Alay alınacak bir kadın değil o. Senin gibi alaycı bir kötümser tarafından bile dedi torba gözlü adam. Eğer burada olup da onun söylediklerini işitseydin, yüzünü görebilseydin onun. O görkemli ses dedi Karkov. O görkemli yüz. Yaz bunu. Bana anlatma. Yazacağım paragrafları bana anlatıp boşa harcama. Hemen gidip yaz. Hemen şimdi değil. Bence hemen yazsan iyi olur diyerek adama baktı Karkov. Sonra bakışlarını uzaklaştırdı. Torba gözlü adam orada elinde vodka bardağıyla birkaç dakika daha dikildi. Gözleri her zamanki gibi torbalı olarak görmüş ve işitmiş olduğu o güzelliğin içinde kaybolmuştu. Sonra bunu yazmak için odadan ayrıldı. Karkov kısa boylu, gürbüz yapılı, seyrenmiş sarı saçları, kırpık sarı renk bıyığının altında şen bir ağzı, soluk mavi gözleri gülen 45 yaşlarında başka bir adamın yanına gitti. Bu adam üniformalıydı. Bir tümenin komutanıydı ve Macardı. Dolores buradayken sen de burada mıydın diye sordu adama Karkov. Evet, olay neymiş? Birbirleriyle dalaşan faşistlerle ilgili bir şey. Doğruysa çok güzel. Yarınla ilgili çok laf dolaşıyor ortalıkta. Rezalet. Bu odadakilerin çoğu gibi tüm gazetecilerin de kurşuna dizilmesi gerek. O Richard denen adı batasıcı Alman en başta olmak üzere. Şu pazar füglerine Tugay komutanlığını kim verdiyse o da kurşuna dizilmeli. Belki seninle benim de kurşuna dizilmemiz gerekir. Bu da olabilir diye güldü general. Ama böyle bir şeyi önereyim deme sakın. Hayatta ağzıma almayacağım bir şey bu dedi Karkov. Buraya zaman zaman gelen o Amerikalı orada şimdi. Bilirsin onu. Garden, partizan grubunun yanında. Bu olayın geçtiği söylenen yerde şimdi. Öyleyse bu gece bu konuda bir rapor iletir dedi general. Orada benden hoşlanmıyorlar. Yoksa gidip olan biteni öğrenirdim senin için. Bu işte Gozle birlikte çalışıyor öyle değil mi? Gozle yarın görüşeceksin. Yarın sabah erkenden. İşler yoluna girinceye değin onun önüne dikilme dedi general. Siz piç kurularından en az benim kadar nefret eder o da. Ama o daha yumuşak huylu. Ama bu konuyla ilgili... Faşistler manevra yapıyorlardı herhalde diyerek sırıttı general. Bakalım onlara biraz manevra yaptırabilecek mi Goes göreceğiz. Bırak Goes kendi başına çalışsın bu işte. Onlara Guadalajara'da iyi bir manevra yaptırmıştık. Senin de yola çıkacağını duydum dedi Karkov. Gülümserken çürük dişi göründü. General birden öfkelendi. Demek beni de, şimdi beni doladılar dillerine. Hepimizi dillerine doladıkları gibi. Bu pis dedikoducu çevresi eğer yapabileceğine inansa ağzı sıkı biri bu ülkeyi kurtarabilirdi. Ama dostun Priton'un oldukça ağzı sıkıdır. Evet ama kazanabileceğine inanmıyor. Halka inanmadıkça nasıl kazanabilir insan? Buna sen karar ver dedi Karkov. Ben gidip kestireceğim biraz. Dumanlı, dedikodu dolu odadan ayrılıp arkadaki yatak odasına gitti Karkov. Yatağa oturup çizmelerini çıkardı. Hala dışarıdakilerin konuşmalarını duyabiliyordu. Bu yüzden kapıyı kapatıp pencereyi açtı. Soyunmaya kalkışmadı. Çünkü saat 2'de Kolmenar, Serseda ve Navasera'da yoluyla sabah Gözün saldırıyı başlatacağı cepheye doğru yola koyulacaktı. 33. Pilar onu uyandırdığında saat sabahın 2'siydi. Kadın eliyle dokununca önce Maria dokunuyor sandı. Ona doğru dönüp tavşan dedi. Sonra kadının kocaman eli omzunu sarsınca birden büsbütün ve iyice uyandı. Eli çıplak sağ bacağının yanında duran tabancasının kabzasını kavradı. Tabanca emniyet mandığının açılmasıyla nasıl kurulursa kendisi de öyle kuruluvermişti. Karanlıkta kendisini uyandıranın Pilar olduğunu gördü. Kol saatinin göstergesine baktı. Saatin daha 2 olduğunu görünce "Neyin var Allah sen kadın?" dedi. İri yarı kadın, "Pablo gitmiş," dedi. Robert Garden pantolonunu, ayakkabılarını giydi. Maria uyanmamıştı. "Ne zaman?" diye sordu. "Bir saat kadar önce olmalı." Kadın perişan bir halde, "Senin bazı mallarını almış." "Ya, ne almış?" "Bilmiyorum," dedi kadın. "Gel kendin bak." Karanlıkta mağaranın girişine doğru yürüdüler birlikte. Battaniyenin altından eğilip geçerek içeri girdiler. Robert Garden yerde uyanlardan birinin üzerine basmamak için elektrik fenerini yakarak mağaranın iyice ağırlaşmış pis kokusu içinde kadını izledi. Anselmo uyanıp "Vakit geldi mi?" diye sordu. "Yok," diye fısıldadı Robert Garden. "Sen uyumana bak koca ihtiyar." İki çanta mağaranın öteki bölümünden bir battaniyeyle ayrılmış olan Pilar'ın yatağının başucundaydı. Robert Garden diz çöküp yatağın üzerine eğildi ve elektrik fenerini çantaların üzerine tuttu. Yatak bir kızıldereli yatağı gibi çürük, tatlı ve kurumuş ter kokuyordu. Çantalardan birinde tepeden dibine değin uzun bir yarık vardı. Robert Garden el fenerini sol eliyle tutarak sağ elini uzatıp ilk çantayı yokladı. Bu içinde uyku tulumunu taşıdığı çantaydı. Çok dolu olmaması gerekiyordu. Dolu da değildi nitekim. İçinde hala biraz ter vardı ama dört köşe tahtadan patlatıcı kutusu yoktu. Puro kutusu da özenle sarılıp paketlenmiş ateşleyiciler de öyle. İçinde fitil ve başlıkların bulunduğu tepesi vidayla açılan teneke kutu da öyle. Robert Garden öbür çantaya dokundu. Hala dinamit doluydu içi. Belki bir paket eksilmişti, o kadar. Robert Garden ayağa kalkıp kadına doğru döndü. İnsan sabahın köründe uyandığı zaman içinde bir boşluk hisseder ya kimi kez, hani bir felaket duygusuna benzer bir boşluk, işte bunun bin kat fazlasını hissediyordu Robert Garden şimdi. "Başkasının mallarını korumak dediğin bu muydu senin?" dedi. "Başımı onlara yaslayıp bir kolumla da sararak uyudum," dedi Pilar. "İyi uyumuşsun." "Dinle," dedi kadın. "Gece kalktı. Nereye gidiyorsun Pablo?" dedim ona. "İşemeye kadınım," dedi. "Ben de yeniden uyudum. Uyandığımda ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Ama onu yanımda göremeyince her zaman yaptığı gibi atlara bakmaya gittiğini düşündüm." Sonra diyerek sözlerini perişan bir halde tamamladı Pilar. "Dönmeyince kaygılandım. Kaygılanınca da her şeyin yolunda olup olmadığını anlamak için çantaları yokladım. Bu yarıklar vardı. Ben de seni uyandırmaya geldim." "Hadi gel," dedi Robert Garden. Şimdi dışarıya çıkmışlardı. Hala gecenin yarısına o denli yakındı ki zaman insan sabahın gelmekte olduğunu hissedemiyordu bile. Atlarla birlikte nöbetçilere görünmeden girebileceği başka yol var mı? İki yol var. Tepede kim var? Eladio. Robert Garden atların otlamaları için bağlandıkları çayıra gelene değin tek bir söz etmedi. Çayırda otlayan üç at vardı. İri kıyım doğru atla kır at yoktu. Sence yanından ayrılalı ne kadar olmuştur? Bir saat kadar sanırım. Öyleyse olan oldu," dedi Robert Garden. "Bari gidip çantalarımda kalanları alayım da yeniden yatayım. Ben korurum onları." "Küeva, korursun ya. Çok iyi korudun onları bir kez." "Inglis," dedi kadın. "Bu konuda seninle aynı duyguları paylaşıyorum. Malını geri getirmek için yapmayacağım şey yok. Beni incitmen gereksiz. Pablo ikimize de ihanet etti." Kadın bu sözleri söylediğinde Robert Garden acı bir dille konuşma lüksünü göze alamayacağını, bu kadına tartışamayacağını anladı. Şimdiden 2 saatten fazlası geçmiş olan bugün bu kadınla birlikte iş yapmak zorundaydı. Elini kadının omzuna koydu. "Önemli değil Pilar," dedi. "Kaybolanların pek bir önemi yok. İşimizi görecek bir şeyler uydururuz." "Ama ne alıp götürmüş o?" "Hiç kadınım, hiçbir şey. İnsanın kendisi için ayırdığı birkaç lüks şey." "Patlama işi için kullanacağı mekanizmanın bir parçası mı?" "Evet, ama patlamayı gerçekleştirmenin başka yolları da vardır." "Söylesene, Pablo'nun kapsülleriyle fitilleri yok muydu? Ona daha önce de böyle şeyler vermiş olmaları gerek." "Onları da almış," dedi kadın perişan bir tavırla. "Hemen onlara baktım ama onlar da gitmiş." Ormanda mağaranın ağzına doğru yürümeye başladılar. "Haydi uyu biraz," dedi Robert Garden. "Pablo'nun gitmesi bizim için daha iyi oldu. Ben gidip Eladio'ya bakacağım. Başka bir yoldan gitmiştir. Yine de gidiyorum ben. Dikkatli olmadığım için sana ihanet ettim." "Yok," dedi Robert Garden. "Git uyu biraz kadınım. Saat 4'te işe koyulmak zorundayız." Kadınla birlikte mağaraya girdi Robert Garden. Çantaları kollarının arasında sıkı sıkıya tutarak yarıklardan bir şey dökülmeyecek şekilde dışarı çıkardı. "Bırak da onarayım onları." "Yola koyulmadan önce," dedi yumuşak bir sesle Robert Garden. "Bunları sana kırgın olduğum için değil. uyuyabileyim diye alıyorum. Sabah erkenden almalıyım onları ki dikebileyim. Sabah erkenden alacaksın onları dedi Robert Garden. Şimdi biraz uyu kadınım. Olmaz dedi kadın. Sana da cumhuriyete de kötülük ettim. Git biraz uyu kadınım dedi sevecen bir sesle Robert Garden. Git de uyu biraz.
Ayrım sonu.